Ayrım 28, sayfa 194, bölüm 43. Jean Luchard Okulu, şehrin kuzeyinde Lerloc veya Lidl marketiyle McDonald's'ın yakınındaydı. Kapıdaki interformun üzerinde iki zil düğmesi vardı. Biri okul, diğeri Madame Bon. Kadın okulun yöneticisi veya kapıcısı olmalıydı. Üzerinde isim yazan zile bastım. Birkaç saniye sonra bir kadın sesi cevap verdi. Kendimi polis olarak tanıttım. Bir an sessizlik oldu. Sonra hoparlör cızırdadı. Geliyorum. Madame Bon yuvarlanıncasına geldi. Gerçekten de tam anlamıyla böyleydi. Yürümüyor, sanki yuvarlanıyordu. Rahat yüz hatları rahatlıkla 100 kilonun üzerindeydi ve rahatlıkla yüz kalın elbisenin içinde komik bir yaratığı andırıyordu. Çocukların ona taktığı lakapları düşündüm. Buyurun, ben okul müdüresiyim. Tibetliler gibi ellerini elbisenin kollarına sokmuştu. Parlak sarı buklelerle çevrili, aşırı makyajlı geniş yüzünü bana doğru kaldırdı. Simon cinayetiyle mi ilgili diye sordu. Dudaklarını büzerek, evet, üzgünüm, size söyleyecek bir şeyim yok. Manon bizim okulda değildi. Ama yanılan ilk kişi siz değilsiniz. Hangi okuldaydı? Bilmiyorum. Belki Morto'da ya da sınırın diğer tarafındaki özel bir okulda. Muhteşem bir yalancıydı. Herkes cinayetin kronolojisini biliyordu ve kimse kızın evden okula arabayla gittiğinden bahsetmemişti. Açık renkli, fırlak gözlerine dikkatle baktım. Susmuştu. Hafifçe eğildim. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Önemli değil, ben alıştım. İyi günler bayım. Küçücük tombul elini salladı, sonra arkasını dönüp gitti. Binanın eşiğinde kaybolmasını bekledim. Ardından bahçe duvarına atlayıp içeri girdim. Kendi araştırmamı kendim yapacaktım. Arşivi bulacak, Manon Simonis'in öğrenci sicil kayıtlarına ulaşmaya çalışacaktım. Peki bunu başarma şansım neydi? En azından belki %50. Avluyu geçerken sağ tarafta ana binaya ek yapıları, jimnastik salonunu ve üstü açık bölmeleri gördüm. Tuvaletler. Evet, aklıma bir fikir geldi. Çevresinde lavaboların olduğu dar koridora saptım. Dipte bambu ve kavak ağaçlarının hışırdadığı küçük bir bahçe vardı. Bu ayrıntı her şeyi değiştiriyordu. Sıradan bir okul tuvaletinde değildim. Burası yapraklarla kuşatılmış bir rüya alemi gibiydi. Kapıların ahşabına, duvarların sırasına dokundum. Oldukça eskiydi. Bu da bir şeyler bulma umudum var mıydı acaba? Çevresindeki lavabonun olduğu dar sokağa saptıktan sonra binde bir olarak belki bir şeyler bulma şansım olduğunu düşündüm. İlk kabin kapısını açtım ve haki renkli duvarlara dikkatle baktım. Çatlaklar, kir lekeleri, çocukça yazılar. Bazıları keçeli kalemle yazılmış, bazıları ise doğrudan duvara kazınmıştı. Orospu öğretmen, koca yaratıklı zob. Kevin'i sevmiyorum. İkinci kabine geçtim. Damlayan suyun sesi yaprakların hışırtısına karışıyordu. Buradaki yazıları da okumaya başladım. Sabin karimi emiyor. Götten becermek. Ayrıca bol bol penis ve meme çizimleri bu yazıları süslüyordu. Kuşkusuz tuvaletler doğal ihtiyaç gidermedi de kullanılıyordu. Üçüncü kabin, bu fikrimin saçma olduğunu düşünerek bu kabinden de çıktım. Bir sonraki kapıyı ittim ve donup kaldım. İki burnun arasında acemice duvara kazınmış bir yazı vardı. Simon, Manon Simonis, şeytan peşinde. Bu kadarını beklemiyordum. Sadece bir isim ve bir imajla karşılaşacağımı düşünüyordum. Koşar adımlarla avluyu geçtim, binanın içine girdim ve birinci kata çıktım. Müdürünün odasının tam önüne düştüm. Beni aptal yerine koydunuz. Kadın irkildi, ayaktaydı. Elindeki su püskürtücüsüyle bitkilerinin yapraklarını ıslatıyordu. Avludaki tuvaletlerden geliyorum. Bir duvar yazısına Manon Simonis'in adı geçiyor. Duvar yazısı mı? Tuvaletlerde mi? Bana neden yalan söylediniz? Demek gördünüz. Onarım için 10 yıldan beri bütçe istiyorum. Bu yalanın sebebi ne? Bana telefon ettiler. Sizin geleceğinizi haber verdiler. Kim? Jandarma. Önce bir şey anlamadım ama Manon'la ilgili olabileceğini belirten uzun boylu bir polisten söz ettiler. Ve onu derhal geri püskürtmemi emrettiler. Cevabı beni sakinleştirdi. Saradin benim de tahmin ettiğim gibi atacağım her adımı önceden kestiriyordu. Oturunuz dedim. Sadece birkaç dakikam var. Çiçeklerimi sulamam gerekiyor. Size ayakta da cevaplayabilirim. Yüzbaşı Saradin'i kınamıyorum dedim yumuşak bir ses tonuyla. Simonis cinayeti oldukça hassas bir konu. Paris'ten mi geliyorsunuz? Yalan söylenecek halde değildim ve öyle de hissetmiyordum. Zaten bu yöntemin Marilyn Rosalis'le konuşurken de başvurmuştum. Bir soruşturma hassas bir durum aldığında bizim şubeyle temasa geçerler. Tarikatlar, ayinsel cinayetler, klasik soruşturmacılar işlerini burnunu sokmaktan hoşlanmazlar. Bizim kendi yöntemlerimiz vardır. Anlıyorum. Silvio Simonis öldürüldü, öyle değil mi? Yani resmi açıklamalara göre demek istiyorum. Bu ölüm ilk cinayeti yeniden gündeme getirdi diye geçiştirdim. Manon okuldayken de siz müdüre miydiniz? Madame Bond püsküt içine baktı. Etrafı bir su bulutu kapladı. Soruyu yineledim. O dönemde basit bir ilkokulu öğretmeniydim, dedi. Geçen yıl okul müdürü oldum. Nasıl bir kızdı? Canlı, yaramaz, hem de son derece. Melek yüzüyle karakteri birbirine uymuyordu. Ben onu utangaç ve aklı başında bir çocuk sanıyordum. Herkes öyle sanıyordu. Aslında hoş bir kız ama çok aylaktı. Hep çılgınca işlerde, davranışlarda bulunurdu. Hatta bazen de tehlikeliydi. Tehlikeli mi? Gözünü budaktan sakınmazdı. Gözü pek bir çocuktu. Bu açıklama kaçırılmış olma ihtimalini biraz olsun ortadan kaldırıyordu. Bir yabancının peşine takılmış olabilir mi? Bunu söylemek istemedim. O aynı zamanda yabani bir çocuktu. Thomas Longini ile olan ilişkisini nasıl tanımlıyorsunuz? Hiç ayrılmazlardı. İyi de aralarında 5 yaş fark vardı. İlkokul ve kolej aynı avluyu kullanır. Ayrıca Korel sitesinde de görüşüyorlardı. Soruşturmayı yapanlar o gece sadece Thomas'ın peşinden gitmiş olabileceğini ileri sürüyorlar. Siz de aynı kanıda mısınız? Bir süre duraksadı. Sonra elindeki su püskürtücüsüyle işine kaldığı yerden devam etti. Nemli toprak kokusu odaya yayılıyordu. Hem hoş hem de hüzün veren bir koku. Öldükten sonra her birimizin gömüleceği toprağı düşündüm. Onlar bir çiftçi, bu kesin. Manon, Thomas'ın peşinden gitmekte tereddüt etmezdi. Bu sizin varsayımınız, öyle değil mi? Arıtma alanına gitmiş, sonu kötü biten bir oyun oynamış olabilirler. Evet, ne pahasına olursa olsun Thomas Longini'yi bulmam gerekiyordu. Eğer bu bir kazaysa gelen tehdit telefonlarının bir açıklaması olmalı. Belki de sadece bir rastlantı. Silvi Simonis'in çok düşmanı vardı. Ama neden 14 yıl sonra bütün bunları kurcalıyorsunuz? Peki siz okul olarak hiç tuhaf telefonlar aldınız mı? Evet, bir kere bir adam çok büyük bir şey olduğunu ve gelip bana sokacağını söyledi. İrkildim. Madame Bon bunu çok normal bir ses tonuyla söylemişti. Sonra hayal kırıklığına uğramış bir edayla ekledi. Hala bekliyorum. Ağzım açık kalmıştı. Kadın bana göz ucuyla baktı ve gülümsedi. Özür dilerim, şakaydı. Konuyu değiştirdim. Saat evini biliyor musunuz? Elbette, Silvi oraya yerleşmişti. Peki ya hikayesini? Ev hakkında ağızdan ağza dolaşan şu efsaneyi? Herkes kadar. Okulunuzun tuvalet duvarında neden Manon Simonis şeytan peşinde yazısı kazınmış? Size göre bunu niye yazmış olabilirler? Öğrenciler arasında bir söylenti vardı. Nasıl bir söylenti? Şeytanın Manon'u aradığına dair bir şaya. Ne tür bir şeytan? Hiçbir fikrim yok. Peki neden böyle söylüyorlardı? Çocuk hikayeleri nereden çıktığını bilmiyorum. Tam olarak ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Belli belirsiz gülümsedi. Manon'a yakın olmuş diğer herkes gibi bu kadının da zamanın unutturamayacağı bir vicdan azabı yaşadığını hissediyordum. Bu cinayet tahmin edilebilir miydi? Önü alınabilir miydi? Kadın mırıldandı. Sonradan yargılamak her zaman daha kolaydır, öyle değil mi? Lilas'taki olayı düşündüm. Yaptığım yanlış değerlendirme neticesinde iki çocuğun ölümüne, üçüncüsünün de öksüz kalmasına neden olmuştum. Böylesine hareketli bir yaşamda pişmanlıklara yer yoktu. Onca zahmete ve birkaç merhamet sözcüğünü söylemeyi düşündüm. Sonra vazgeçtim. Teşekkür ettim ve odadan çıktım. Merdivende telesekreterimi aradım. Hiç mesaj yoktu. Falco, Svensson, fabrikatör, faturatör ne oldu diyorlardı. Hepsine cehennemdeydi. Saat 11. Stefani Sarrazin okulun kapısında beklemiyordu. Ama şehirde beni otoyola kadar kovalamak için hazır beklediğini hissediyordum. Arabama koştum. Sonra Korel sitesine doğru hızla hareket ettim. Bölüm 44. Çimenlerin üzerine yayılmış aileler güneşin cazibesine kapılmışlardı. Buzluklar, bira kutuları ve kağıt tabaklar. Çocuklar oyun alanındaydı. Aileler ise neşe içinde kafaları çekiyorlardı. Arkalarında Korel sitesinin binaları, beyaz duvarları ve kırmızı pancurlarıyla legolardan yapılmış evleri andırıyordu. Park alanına dışa doğru çıkıntı yapacak şekilde arabamı bıraktım. Sonra yamaçtan indim. Piknikçilere gözükmemek için ilk binanın çevresini kuşatan kurt bağrılarının arasından dolaşıp daha sonra da Manon'un dadısı Martin Socorro'nun oturduğu 15 nolu apartmanın merdiven boşluğuna doğru ilerledim. Apartmanın girişi dar ve yarı karanlıktı. İnterfon yoktu. Sadece sakinlerin isimlerinin yer aldığı bir pano vardı. İsmi aradım. İkinci kattaydı. Yürüyerek çıktım ve zili çaldım. Cevap yoktu. Anlaşılan Martin Socorro evde değildi. Belki de diğerleriyle birlikte aşağıda bahçedeydi. Ama onu tanımamın imkanı yoktu. Hayal kırıklığına uğramıştım. bocalamaya başlamıştım ve önümde sadece birkaç dakika vardı. Cep telefonum çalmaya başladı. Arayan faturatördü. Hep ilk olurdu. Bunun için iddiaya bile girebilirdim. Bir şeyler buldun mu? Evet, Silvisimonit düzenli virmanlar yapıyormuş. Ama içlerinden biri sanırım senin aradığınla tam örtüşüyor. Bir sırça hesabını 3 ayda bir yapılan bir virman. Ne zamandan beri? Çok eski. Ekim 1989. O dönemde 3 aylık aralıklarla 15 bin frank. Günümüzün aşağı yukarı 5 bin avrosu. Her 3 ayda bir. Yumruğumla duvara vurdum. Yaptığım onca araştırmadan sonra nihayet biri işe yarar. Cazaviel ve Longini fiyaskolarından sonra Silvi bizzat harekete geçmeye karar vermiş ve bir özel dedektif tutmuştu. Ve bu dedektif 10 yıldan fazla bir süredir onun hesabına çalışmıştı. Alıcının ismini öğrenebildin mi? Hayır, para bir hesap numarasına yollanmış. Gizliliği kaldırma imkanı yok mu? Sorun değil, uluslararası bir arama müzakeresi çıkartman ve söz konusu paranın haksız bir kazanç olduğuna dair somut kanıtları sunman yeterli. Kahretsin. Bu paranın kaynağı ne? Diye sordu faturatör. Kendi özel geliri sanırım. Silvi Simonis saatçiydi. Bu durumda sen bu işi unut aslanım. Ne yani? Bunun başka bir yolu yok mu? Bakacağım. Bana göre bu para sadece hesap numarasına transfer edilmekle kalmıyordu. Alıcının bunu bir başka hesaba, bu kez ismi belli bir hesaba virman yapması gerekiyordu. Para transferini izleyebilir misin? Bakacağım ama herif bizzat gelip parayı ve neden nakit olarak aldıysa boku yedik. Teşekkür ettim ve telefonu kapattım. Giriş katına indim. Diğer bütün olasılıkları bir yana itmiştim. Belki de Sivri sadece birikim olsun diye bir kenara para koyuyordu ve uzaktaki bir akrabasına yardımda bulunuyordu. Ama yine de bir özel dedektife para ödediğine inanıyordum. Bu adamın elinde önemli ipuçlarını barındıran bir soruşturma dosyası olabilirdi. Belki de katilin kimliğini bile biliyordu. Girişteki canlı kapının önünde durdum. Dışarıda çimenlerin üzerinde hayatın tatlılığı ve tembelliği hakimdi. Erkeklerin hemen hepsi bıyıklı ve eşofmanlıydı. Kadınlar ise pantolon ve çiğ renkli sweatshirtler giymişlerdi. Çocuklar sütunlu girişte zincirlerden boşanmış gibi oyun oynuyorlardı. İnsanlar barbeküde sosisler gibi güneşin altında kızarıyorlardı. Yeniden Falco'nun numarasını tuşladım. 2 çalıştan sonra açtı. Falco, Dory, Matt, tam da senden söz ediyorduk. Kiminle? Karımla, çocuklarla birlikte Andre Estrian Parkı'ndayız. İnanamıyordum. Sabahtan beri soruşturma ile ilgili bilgi beklerken bu salak herif sakin sakin yürüyüş yapıyordu. Onları köle gibi kullanmak için zaman zaman ekibindeki adamlara övgüler düzenliyordu düşünerek öfkemi bastırdım. Bana yeni bir haberin var mı? Matt, bugün pazar. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Üzgünüm. Falco bir kahkaha patlattı. Hayır değilsin ve ben de değilim. Lanconi için aradın değil mi? Senin çocuk bir görünmez adam. Yeni ismini öğrenebildin mi? Hayır, Besançon Valiliği engel çıkartıyor. Sosyal güvenlik sigortasının elinde hiçbir şey yok. Adli sicile gelince orada özel bir dosyası var. Ne geveliyorsun ya? Jandarma tarafından saklanan bir dosya. O dönemde kaçmasına yardımcı olmuşlar. Demek jandarma polisle karşı yeni yetmenin tarafını tutmuş ve işi onu ortadan kaldırmasına, kaybolmasına yardımcı olacak kadar abartmışlardı. Bu koşullar altında onu bulma umudu hiç kalmamıştı. Sırtımı camlı kapıya döndüm ve binanın arkasına kadar koridor boyunca ilerledim. İzlenimlerimi söyleyebilir miyim? Dedi Falco. Dinliyorum. Ayrıca çıkış kapısını açtım ve kendimi otlarla kaplı dik bir yamacın dibinde buldum. Tepede köknarlar ağır ağır sallanıyor, soğuk güneş ışınları arada bir geçebiliyordu. Duvara dayandım. Gözaltı süresi boyunca polis çocuğu bayağı hırpalamış, şoka girmiş. Bunu sana kim söyledi? Bir psikiyatr tarafından muayene edilmiş. Nereden biliyorsun? Sigorta. O dönemde sigorta şirketi ödemeleri ailenin eski adresine yollamaya devam etmiş. Jandarma da hepsini alıcının adres değişikliği sebebiyle iade etmiş. Bütün faturalar psikiyatrın konsültasyon raporları hala şirkette duruyor. Umarım bana psikiyatristin adını da vereceksin. Adını, adresini, evet. Ve bana bunu şimdi mi söylüyorsun ha? Dün seni aradım ama henüz yeni adresi alamamıştım ve bana ismi ve adresi ver. Not defterimi çoktan hazır etmiştim. Falco bir an tereddüt etti. Ne var? Yanımda değil, ben şu an parktayım. Ofise gitmek için 10 dakikan var. Elini çabuk tutsan iyi edersin. Falco telefonu tam kapatacakken sordum. Bekle, ya diğer araştırma? Şu aynı tip cinayetler? Hiç. Tüm Fransa'da bile mi? Kimse mesajlarıma tepki vermedi. Emniyetin ana datasında seninkine benzeyen bir tek cinayet bile yok. Bu onun ilk cinayeti Mert. 9 dakikan kaldı. Telefonu kapattım ve Svensson'u aradım. Adli tabip telefonu açtı. Bir anda boşuna aradığımı hissettim. Benim çocuklar iş üstünde ama yeni bir şey yok. Seni başka bir şey için aradım. Tabip bıkkın bir sesle derin bir iç çekti. Seni dinliyorum. Falco bizimkinin tarzında başka cinayete rastlamadı. Yani belki de bu onun ilk işidir. Ben aksini iddia ediyorum. Hatta bundan eminim. Araştırma sırasında başka kriterlere de girmen gerekiyor. Bu konuda ne yapmamı istiyorsun? Falco işe cinayetten başladı. Belki de cesetten başlaması gerekirdi. Anlamıyorum ya. Bunu kendin söyledin. Katilin imzası çürüme sürecine dayanıyor. Ölümün kronolojisiyle oynuyor. Seni dinliyorum. Dikkatsiz bir adli tabip, kutlar tarafından kemirilmiş bir kadavradaki bir farklılığı anlayamayabilir. Dikkatsiz ve sarhoş. Hayır, ileri derecede çürümüş bir halde bulunan cesetlerle ilgili ciddi bir araştırma başlatmak istiyorum. Tüm Fransa'da. Hangi yıllar arasında? 1989-2002. Bu kaç ceset demek biliyor musun? Mümkün mü değil mi? Ülkedeki tüm adli tıp enstitülerini tara bakalım. Hemen bütün kayıtlara bakacağım ve kişisel numaralarını bildiğim meslektaşlarımı arayacağım. Pazartesiyi beklerken. Ama her halükarda bu zaman alacaktır. Teşekkür ederim. Telefonu kapattım ve duvar boyunca ilerledim. Tepemdeki kara köknarlar beni büyülemişti. Güneş köknarların ardına saklandığında üşüyordum. Pardesümün yakalarını kaldırıp Falcon'un telefonunu beklemeye başladım. Tüm varsayımlar kafamın içinde dolanıp duruyordu ama hiçbiri tam anlamıyla içime sinmiyordu. En azından Sarezi'nin beni burada arayacağı düşünülmezdi. Binanın arkasında gizlendim ve kendimi güvende hissetmeye başladım.